Ayrım 32, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 378. 28 Haziran 1974 Cuma. Çocukta bütün suçluluklar vardır ama suçlu değildir. 30 Haziran 1974. Aklım duracak yahu. 1951'de cezaevinde tuttuğum şu nota bak. Kerem ile Aslı öyküsünden ya da bilhassa Leyla ile Mecnun'dan komedi yapılabilir. 30 Haziran 1974 günü yukarıdaki notu okuyup şaşkına dönüyorum. 3 Temmuz 1974. Maddi koşulları yerinde ve olanakları bulunan çocuklara acımak, onları gerçekten sevmemek ve onlara kötülük etmektir. Bizim Ahmet örneği, henüz dahaca. 7 Temmuz 1974 Pazar. Mutlu olmak için boşu boşuna çırpındığımı birdenbire değil yavaş yavaş anladım. Bu güzelim gerçeği anlamam kolay da olmadı, çabuk da. 50 yaşımı buldum bu güzelim gerçeği bulana dek. 50 yaşımdan bu yana 9 yıldır yine her zamanki gibi mutlu değilim ama. Dinginim, rahatım. Çünkü bu 9 yıldır ille mutlu olacağım diye artık çırpınmıyorum. Çırpınmaktan vazgeçtim. Bütün insanların mutlu olmaları elbette olanaksız. İnsanların pek azı mutlu olabiliyor ya da mutlu olduğunu sanıyor ya da zaman zaman mutluluğa kapılıyor. Öte yandan büyük çoğunluk mutsuz. Ben mutsuzlardan olduğumu anlayınca mutlu olmak tutkusundan da kurtuldum. Aman ne erinçlik duydum böyle olunca. Eskiden ille de mutlu olmamın gerektiğini sanıyor, bunun için uğraşıp çırpınıp duruyordum. Oysa mutlu olmak askerlik görevi, savaşta yurt savunması, alınan borcu ödemek gibi bir mecburi hizmet, ille de yerine getirilmesi gereken bir eylem, bir işlev değildir. İlle de mutlu olmam gerekmez. Ben mutsuzum. Olduğum olasıya mutsuzum ama. 9 yıldan beri mutsuzluğa razı olarak mutsuz olduğumdan erinçlik duydum. İnsanlar mutlu olmaya hiç de mecbur olmadıkları benim gibi anlasalar ne erinçli olacaklar? Küçük Ev, 10 Temmuz 1974, Cumartesi saat 21. Ölümümden sonra kendim için yazabilseydim, o yazımın başlığını çalışmaktan çatlayan yürek koyardım. Günlerden beri çalışmaktan çatlayacak gibi olurum. Bu denli çok çalışmamı herkes bir türlü yorumluyor. Bana göre çok çalışmamın nedenleri şunlar. Her şeyden önce çok, pek çok kazanmak zorunda oluşum. Ama kendimi bile isteye bu zorluğa soktuğumda bir gerçek. Rahat batıyor dedikleri türden bir insanım. Kurduğum vakıf, gelirimin yarısından çoğunu vakıfa ayırışım, beni ister istemez daha çok çalışmaya zorluyor. Çalışmamdan yapamadığım için durmadan hep gittikçe daha çok çalışıyorum. Kendimi bildim bileli, çalışmaya alışmışım, bundan vazgeçemem ki. Göz tansiyonumun artması yüzünden çalışamadığım birkaç kez, birkaç günde çıldıracaktım. Yalnızlığımdan kurtulmak, kendi yalnızlığım içinde büsbütün sığınarak kalabalıklaşmak için çalışıyorum. Dertlerimi, sorunlarımı, bana yapılanları, durmadan yapılmakta olanları unutmak, acı çekmemek, mutsuzluğumun bilincinde olmadan kendim işimde yitirmek, çalışmamda kendimi unutmak, yarattığım başka dünyada yaşamak için çok çalışıyorum. Mutluluklarına çalıştığım insanların haksızlıklarına dayanabilmek için çalışıyorum. Zamana kafa tutmak, ölmemek, ölümü yenmek için çok çalışıyorum. Hınç almak, kötülerden, kötülüklerden, haksızlardan intikamımı almak için çok çalışıyorum. Bu nedenlerinin hangisinin öne geldiğini, daha ağır bastığını bilemiyorum ama bütün bu ve bunlara benzer nedenlerle temposu gittikçe artan bir hızla her gün daha çok çalışıyorum. Yüreğim çatlayacak gibi çalışıyorum. Belki de bir beynimin bir damarı. 11 Temmuz 1974 Perşembe. Gelince yine her zamanki gibi beni özledin mi diye soracak. Ama hiçbir zaman seni çok özledim demeyecek. Beni seviyor musun diye sorar, seni seviyorum demez. Hep ister ama istediği şeyi kendisinin de vermesi gerektiğini hiç düşünmez. Oysa Çiçu ile Tut Elimden Rowney'i insanlara bunu anlatmak için yazmıştım. Ver, verdiğin çok daha aşkınını al. Hiç vermeden hep al. Korkunç bencillik. 11 Temmuz 1974 Pazar. Yalnızlık. Ne anormalim, ne antinormalim, ne de mizantropum. Yine de yalnızlıktan neden hoşlanıyorum? Bu suçsa insanların başkalarının suçu değil benim suçum. Onları böyle ben yapıyorum. Kendilerine hiç ama hiç gereksinmediğimi yüzlerine bağırıyor ve böyle olduğumu yaşantımla da kanıtlıyorum. Oysa gereksiniyordum. Vermiyorlar, ne yapalım? Neden vermiyorlar? 1- Vermemeye alıştırdım. Hep vereceğime alışmışlar. 2- Verdikçe ödeyememe suçluluğu. Hep dik durmak tedirginliği, erinçsizliği. tarihsiz. Üç yalancı esin kaynağı. Sarhoşluk, uyku, aşk. 25 Temmuz 1974 Perşembe saat 20.10. Mutlu olmamak ille de mutsuz olmak değildir. Bizi hep ikili seçenekler yanıltıyor. Ya mutluluk ya mutsuzluk vardır sanıyoruz. 26 Temmuz 1974 Cuma. Her sanat dalında okul kuran sanatçılar olduğu gibi kendileri bir okul olan ama okullarını kendileriyle başlayıp kendileriyle kapanan sanatçılar da vardır. Bunların okulu kendileriyle kapanmıştır. Bir yeniliği kendileri başlatıp kendileri kapatmışlardır. Resimde Raffaello, Michelangelo ve Leonardo da Vinci, Rönesans'ın klasisizm okulunu kurdular. Bu okulun izleyicileri oldu. Buna karşılık İtalyan Rönesansı'nın primitif döneminin ustalarından Sandro Botticelli'nin okulu olmadı. Onun öğrencileri çırakları yoktu, olamazdı. O okuldan olmak, Botticelli'yi taklit etmek olurdu. Nurullah Berk, Sandro Botticelli 1970, MEB. Bertolt Brecht de tiyatroda bir epik tiyatro okulu kurmuş, kurduğu okul kendisiyle kapanmıştır. Epik tiyatronun izleyicileri, öğrencileri olmamıştır, olamazdı çünkü ancak taklit edilebilirdi. Brecht'le açılan epik tiyatro yine Brecht'le kapanmıştır. Bu okul Brecht'ten sonra sürmemiştir ama bu okuldan başka tiyatro akımları fışkırmıştır. Örneğin epik tiyatro olmasaydı belgesel tiyatro da olmayacaktı. Tıpkı politik tiyatro olmasaydı epik tiyatronun olamayacağı gibi. Küçük Ev, 26 Temmuz 1974 Cuma, gece. Hangisi daha doğru? Sanatçı politik eyleme katılsın mı, yoksa o kendini kendi işine mi versin? İkisinin de büyük örnekleri var. Onun için bu ikisinden yalnız şu doğrudur diye genelleme yapılamaz. Sanatçıyı hem kendi oluşumu hem özel koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Her ne olursa olsun gerçek yargı alınan sonuca göre verilir. Politik eyleme katılarak ya da politik eylemden kaçarak sonuçta ne yapmış, ne elde etmiştir? İşte önemli olan budur. Kimi sanatçı o büyük sonucu politik eyleme katılarak, kimisi de kaçarak elde eder. Yeter ki elde etsin. 1870 savaşından uzakta kalmak isteyen Cezanne, Marsilya dolaylarında Estecuet'e saklanmış, burada en güzel eserlerini yaratmaktaydı. Modern resmin babası Cezanne. Tarihsiz. 10 Türk romanı, Cemo, Yorgun Savaşçı, Kuyucaklı Yusuf, Reşat Nuri, soru işareti, 9. Hariciye Koğuşu, Sinekli Bakkal, Yakup Kadri, Zeytin Dağı romanı, Falih Rıfkı. Türk edebiyatının en beğendiğiniz 10 romanı, 10 öyküsü, 10 oyunu, 10 oyuncusu, ressamı, öykücüsü, müzisyeni. Okuyacaklarım. Saatleri Ayarlama, Yaşar Kemal'in Bilmem Ne Cinayeti, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Goryo Baba, Yeşil Gece, Abdülhak Şinasi, Çetin Altan ikisi de. 27 Temmuz 1974 Cumartesi. Platonik denilen bütün aşklar özdeksel ve gerçekleşen aşkın yanında çok namussuzca bir şeydir. İçten içe geçirip yapamamak ya da güçsüzlükten yapamamak. Alçaklık yanımızdaki her iki evde. Plaktan türküsünü söyleyerek resim yapıyor sözde. Pişmanlık içinde, koca karı da karşısında. Her kadının içinde var mı bu namussuzluk? Tüm geçmişini ziyan olmuş sayıyor. Vah zavallı. Filan ressam aşıktı. Neden onunla evlenmedi? Komşu delikanlı ile alt kattakinin ilişkilerini söyleyince bizimki platonik dedi. Hepsi platonik, hepsi alçak. 28 Temmuz 1974 Pazar. Tiyatro, dünyaya dürbünle bakmak değil, mikroskopla bakmaktır. Benim tiyatrom. Tarihsiz. Aptallar zekileri, çirkinler güzelleri, tembeller çalışkanları kıskandığı gibi, mutsuzlar da mutluları kıskanırlar. 7 Ağustos 1974 Çarşamba. İddiacı olmak da aşağılık duygusundan ileri geliyor. Bunu onlara nasıl anlatacaksın? İlle de çok boktan bir şeyde senden üstün olarak bilgisizliklerinin sözde acısını çıkarmak istiyorlar. Söylesen bunu, düzeleceklerine daha da kötü kıyameti koparırlar. Tarihsiz. Niye nimfler var ki Venüs'ten çok daha güzel? Ama ne yazık bir kez tuhaf yaratılmışlar. 10 Ağustos 1974 Cumartesi. Senin için şiirler yazmak isterdim. İsterim, istiyorum da. Ama bilemezsin bunu nedenli çok istiyorum. Ama sen hep öykü olmak, oyun olmak, roman olmak için ne çok didişiyorsun. 12 Ağustos 1974 Pazartesi. Beni yalnız sayıyorlar. Hiç de değil. Sait Sarıoğlu'yla, Çitu'yla, Mateh'le, Met'le, Zeybekzade İbrahim'le, Tatlı Betüş'le, Nuri Bey'le, Paşazade Sait'le, kapılar açık dursunun tek ağacıyla, Rovni'yle, daha niceleriyle birlikte öyle kalabalık yaşıyorum ki. 13 Ağustos 1974 Salı. Ne güzel bir sabah. Yağmur yağıyor, serin, tatlı. Bir de üstelik tek başımayım. Gülümseyerek uyandım, gülümseyerek yürüdüm küçük eve. 13 Ağustos 1974 Çarşamba. Doğrusu Salı. Yalnızlık beni hava gibi sarmış. Ben o yalnızlık havasıyla kuşatılmış, sarılmışım. Onun içinde yaşıyorum. İçinde olduğum yalnızlık gittikçe koyulaşıyor, yoğunlaşıyor. Benim özdekselliğim gibi o da somut bir varlık oluyor. Böyle içinde bulunduğum, beni sarmış yalnızlıkla ben özdeşleşiyoruz. 13 Ağustos 1974 Çarşamba. Doğrusu Salı. Yalnızlığın gücü en büyük güçtür. Türkiye bugün yalnızlığının gücüyle şahlanıyor. İçlerinde kalıtım yoluyla bilinçaltlarına işlemiş üç düşmanlığın izleri var. 1- Haçlı Savaşları, 2- Osmanlı İmparatorluğu, 3- Müslümanlık. Müslümanlık hedefi yalnız biziz. Araplar değildir nedense. Bu nedense belli bir şey. Dinsizlerin içinde bile bu üç gökten gelen bilinçaltlarında yerleşmiş Türk'e düşmanlık var. 21 Ağustos 1974 Çarşamba. Ben her şeyimi karıma borçluyum diyenlerle yıllardan beri niye alay ettim? Bugün yine bir dergide bir ünlü komik, karısıyla ortaklaşa çektikleri sıkıntıları anlattıktan sonra ben her şeyimi karıma borçluyum diyor. İşte o zaman fark ettim ki bu duygu benim içimde hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir özlemdir. Aradığım, umduğum, beklediğim, yalnız her şeyimi ona borçlu olduğum kadın değil, her şeyini bana borçlu olan kadındı. Birinci isteğim hiçbir zaman gerçekleşmedi. İkincisi de çok aşırı gerçekleşti ama. O her şeyini benden değil, kendinden bildi. Kavuşamadığım için kavuşanlarla alay etmişim. Kıskandığımdan değil de kendi başıma gelenlere bakarak, olamaz böyle şey sandığımdan, kendilerini kandırdıklarını sanmış olmamdan. 27 Ağustos 1974 Salı. Canlanmış bir bok çuvalı gibi geçerdi her gün penceremin önünden. 27 Ağustos 1974 Salı. Gerici hükümetlerin baskısından yılmadım. Yasa dışı davranış ve baskılardan yılmadım. Polisten, işkenceden, hapisten, sürgünden yılmadım. İşsizlikten, umarsızlıktan, parasızlıktan, açlıktan yılmadım. Arkadaş bildiklerimin kalleşliklerinden, çekememezliklerden, kıskançlıklarından, iftiralarından, dedikodularından, yalanlarından bile yılmadım. Ama ev içi mikroplarından yıldım, tükendim, bittim. Ev içi mikropları diyorum çünkü onlar gözle görülmez, duyulmaz, anlatılmaz, dile gelmez, anlatılmaya kalkılınca gülünçleşir, yazıya bile gelmez. Küçücük küçümencik atsız şeylerdir. İşte bu ev içi mikropları beni yedi, bitirdi, yıktı. Hala da ayakta dimdik durabiliyorsam kendim bile kendime şaşıyorum. Bu ne güç, bu ne dayanıklılık, bu ne var olmak tutkusuymuş bendeki. Büyük Ev, 24 Aralık 1974 Salı, saat 15.30. Yaşamın öyle bir çizgisine geldim ki mutlu olmak benim için gittikçe daha da zorlaşıyor. Üstelik mutlu olmaya en çok gereksindiğim bir yaşta böyleyim. Her şeyi demeyeyim ama çok şeyi görüp anlamak, karşımızdakinin neyi, niçin yaptığını, neden, nasıl davrandığını bilmek, görünenin altında gizli olan görünmeyeni görmek mutlu olmamı engelliyor. Gözlerim göz olmanın üstünde bir röntgen aygıtı gibi hem kendi ruhumun hem karşımdakilerin başkalarının ruhlarının üçüncü boyutlarını oluşturan çıkarları, bencillikleri, hayınlıkları görüyor. Oysa mutluluk hiç de bilişsizlik, aptallık değil, saflıktır. 60 yaşımın ikinci günü çocuk gözleriyle, çocuk ağzıyla, çocuk yanaklarıyla gülmek, sevmek, sevinmek istiyorum. Buna gereksiniyorum. Ne yazık ki olanaksız artık. Mutlu olmak için kazandıklarım mutluluğumu önlüyor. Bu düşünceleri ilk ben söylemiyorum elbet ama ilk söyleneni söylemeliyim deseydik ağzımızı hiç açmamamız gerekirdi. Gözlerim neleri görüyor? Ortada görünenleri mi? Hayır. Görünenlerden, ortada olanlardan daha çok gizlenenleri, saklananları, altta derinde, çok derinlerde olanları görüyorum. Gizlenenler de güzel şeyler değildir. İnsan güzel olan şeylerini ortaya koymak, göstermek ister. Oysa gözlerin bir burgu, insanların ruhlarının gizli derinliklerine iniyor. Ne korkunç bir tedirginlik bu. Bir sözden, bir sözcükten, bir duruş, bir davranış, bir susuştan, karşımdaki insanın labirentlerinde, mağaralarının karanlığında, bodrumlarının rutubetlerinde çürümüş, gizlenmiş yanını görmek. Ankara, 4 Ocak 1975. Tüfeklerinin, toplarının, tabancalarının namlularından, korkularının tek gözleri bakar. Kurşuna dizecekleri namusun yüreğine. Dayancası, direncesi kalmamış. 10 Şubat 1975 Pazartesi. Yayınlanmış kitaplarımı yeni basımı hazırlamak için düzeltmek bana işkence oluyor. Başka hiçbir şey bundan zor gelmiyor. Eskiden yazılışı düzeltmek, yeniden bir şey yazmaktan 1000 kez daha zor. Önceleri bir yazarın eseri basılıp yayınlandı mı, artık yazarın olmaktan çıkmış, okurların, kamunun olmuştur diye düşünüyordum. Bir eser kamunun olunca da artık o eseri yazarın düzeltmeye hakkı olmaması gerekirdi. Böyle düşündüğüm zamanlar, eserlerimin beğenilmesinden şımarmış da, bu yüzden aşırı kendimi beğenmişliğe mi kapılmıştım? Yazdıklarım bir daha düzeltilmeyi gereksinmeyecek denli mükemmeldir gibi aptalca bir düşünceye mi dönmüştüm? Yoksa, nasıl söylediğim hiç önemli değil, önemli olan ne söylediğimdir mi demek istiyordum? Bilmiyorum. Belki bunların hepsini de düşünüyordum, belki hiçbirini düşünmüyordum. Yaşlandıkça nasıl yanıldığımı anladım. Bir eser yayınlanmış, birkaç kez yayınlanmış olsa da yazarı yaşadığı sürece yazarından kopmuş, yazarının olmaktan çıkmış olamaz. Değil mi ki biz de değişip gelişmekteyiz ve değil mi ki eserimizin yeni basımlarına istek var? Öyleyse eserimizi değişen kendimize göre değiştirmeye hakkımız vardır. Yayınlanmış eserimi değiştirmeye hakkım olmadığı nasıl kendimi beğenmişliğimden, övülüp pohpohlanmamdan ileri gelmişse, yayınlanmış eserlerimi düzeltmeye hakkım olduğu düşüncesi de bende eski yazdıklarımı zamanla beğenmememden oldu. Her şeyden önce dilimiz durmadan değişiyor. Bugünkü dilimiz 20 yıl önceki dilimiz olmadığına göre, 20 yıl önce yayınlanmış eserimi bugün yeniden yayınlarken elbet dilini de değiştirmek zorundayım. Bugünkü kuşağın Cenap-ı Şehabettin'i, Tevfik Fikret'i ve bütün Servet Üfü'nün yazarlarını Hamid'i okuyamamaları, yalnız içerik yönünden ilginç bulmamalarından değil, onların dillerini de anlayamamalarındandır. Belki zamanla benim kuşaktaşım yazarlar, bizler de değişen dil yüzünden okurlarımızın ilgisini bir oranda bile olsa yitireceğiz. Halit Ziya bunu önlemek için yaşamının son döneminde yeni basıma hazırladığı romanlarının dilini yalınlaştırıyor. Arap ve Fars dili kurallarına göre yapılmış tamlamaları Türkçeleştiriyordu. Yayınlanmış eserlerimi yeni basıma hazırlarken yalnız onların dilimi düzeltmekle yetinmiyorum. 40-45 yaşıma değin, nasıl yazdığımın önemi yok ama ne yazdığımın önemi vardır sanarak hem yazdıklarımı çok önemsiyor hem de her yazdığımı doğru sanıyordum. Bu düşüncede biraz da okurlarımıza üstten bakmak duygusu olsa gerek. Ama böyle düşünmemizin asıl nedeni yaşamımızdan geliyordu. Bizler de nasıl yaşadığımıza önem vermeden yaşamaya çalışıyor, bu yaşam içinde egemen sınıflarla ve onların güçleriyle savaşıyorduk. Bu can savunması ve savaş sırasında silahımızı seçmeye zamanımız ve silah seçme olanağımız bulunmadığından elimize ne geçerse düşmana fırlatıyor, yani ne olursa nasıl olursa yazıyorduk. Yeter ki düşmana saldırabilelim. Bu savaş sırasında düşmana fırlatmak için yerden kaptığımız taşın cilalı, süslü, biçimli, nakışlı olmasına bakamazdık. Kendimiz de ele geçirdiğimiz taşı süsleyip nakışlayıp ondan sonra düşmana atamazdık. Sözcüklerimizi seçemiyor, güzel dizemiyorduk. Doğru, önemliydi. Güzeli düşünmemizin zamanı değildi. Oysa güzellik silahımızın etkisini artıracaktı, biz bunu bilemiyorduk. Herhangi bir söz düşman için bir taşsa, güzel söylenince o söz mermi olurdu. Bunu yapan Nazım vardı, biz ondan örnek almıyorduk. Kaldı ki Nazım da yalnız ne yazdığına değil, onu nasıl yazdığına da önem verdiği halde, Sovyetler Birliği'ne son gidişinde şiirlerinin Rusça'ya çevrilmesinde ne yazmış ne söylemişse, tıpkı olduğu gibi Rusça'ya çevrilmesini, şiirlerindeki sözlerinin anlamına önem verilmesini istemişti. Radifiş beni Novi Mir dergisinin baş direktörlüğüne götürmüştü. Baş direktör Nazım üstüne konuşurken, Radifiş'in tercümanlığı aracılığıyla şöyle demişti. Ben Nazım Hikmet'in şiirlerinin güzel olduğunu, onun büyük şair olduğunu ancak şiirlerinin Fransızca çevirilerini okuduktan sonra anlayabildim. O çeviriler güzeldi ve Nazım'ın şiirlerinin güzelliğini iletiyordu. Oysa şiirlerinin Rusça çevirileri böyle değildir. Çünkü Nazım şiirlerinde söylediklerinin olduğu gibi çevrilmesini istiyordu. Babayev de bu konuda Nazım'ın o topal kadından Yahudi şiirlerini kelime kelime çevirmesini istediğini söylemişti. Ben ne demişsem onu çevirin dermiş Nazım. Gençliğimde savruk ve özensiz yazmamın bir başka önemli nedeni de o dönemde telif hakkı çok az olduğundan geçinebilmek için çok yazmak, çabuk yazmak, durmadan yazmak zorunda oluşumdu. O denli çok ve çabuk yazıyordum ki bir yazdığım yazıyı basıma vermeden önce bir kez bile okumaya, düzeltmeye fırsat bulamıyordum. Birçok romanım, öyküm müsveddesiz yazılmış, müsvedde üzerinde bir kez bile düzeltme yapılmadan, müsvedde bir kez okunmadan basıma verilmiş, bunlar roman ve öykü kitapları olmuştur. Bunlar beğenilmişlerdi ama o beğeni o zamanın geçerli ve güncel beğenisiydi. Geçenlerde televizyonda bir açık oturumda bulunmak üzere Ankara'ya gittiğimde Mehmet Barlas, yazılarımın sonraları çok değişip geliştiğini, Kadın Olan Erkek adlı romanımı okuduğunu çok kötü bulduğunu söyledi. Çok doğru. Kadın Olan Erkeği ben de çok kötü buluyorum. Okumaya dayanılamayacak kadar kötü. Kötü bulduğum için de 957'de kitap olarak yayımlanan bu romanı bir daha yayımlamadım. Oysa bu roman Akbaba'da tefrika edilirken o denli çok beğenilmiş tutulmuştu ki Yusuf Ziya Ortaç üsteleyerek bunun arkasından Erkek Olan Kadın diye bir roman yazmamı istemiş. Ben de yazmış ve onu da Erkek Sabahat adıyla kitap olarak yayımlamıştım. Erkek Sabahat yani Erkek Olan Kadın ilkinden de çok ilgi görmüştü. Böyle olduğu halde iki romanımı da bir daha bastırmadım. Çünkü bugün ikisini de daha birçokları gibi okumaya bile dayanamıyorum. Bana o denli kötü geliyor ki. Nasıl olup da bu denli kötü bir şey yazdığıma bugün çok şaşırıyorum. Ne var ki ben bu kötü yapıtlarımı yaşamımdan söküp atamam. Ne yaparsam yapayım bunlar benimdir. Benim olduğunu herkes bilecektir. Sartre, önceleri yazmış olduğu Kirli Eller adlı oyununu düşünsel gelişiminden sonra reddetti. Kirli ellerle uygunluğun yoktur, dedi. Ne yarar, ne olursa olsun kirli eller Sartre'ındır. Büyük bir avuntum var. Hiç değilse yazmış olduklarımdan hiçbirini Sartre gibi uygunluğum yoktur diyerek düşünsel bir yanılgı olarak reddetmiyorum. Her ne yazmışsam yanlışlığım da var elbet ama ana çizilişinde onlar benim için hep doğrudur. Ben o doğrulara bugün de inanıyorum. O yazılanlarımın altına söylenilen söz bakımından evet diye bugün de onama imzamı atarım. Yazdıklarımı yanılgılarımdan değil benim korkum kötü yazmış olmamdan ileri geliyor. Sartre'ın bugün uygunluğu olmayan eseri var da benim nasıl olmuyor? Çünkü Sartre Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun dediği gibi Varlık Şubat 1975 İhsan Akay'ın yazısı. Sartre'da iddialı ve gerici bir burjuva ailesinden gelmenin kompleksi var. Oysa ben bu yönden rahatım. Tas tamam, halktan bir aileden geliyorum. İnançlarımın genel doğrultusunda büyük bir yanılgıya düşmediysem, hiçbir yazdığımı bugün uygunluğum olmadığı için reddetmiyorsam, bunun nedeni halktan bir ailenin çocuğu olmamdır. Hele 30-45 yaşım arasında bugünkünden çok daha az şey biliyor, pek çok şeyi bilmiyordum. Bu bilgisizlik içinde bile yanılgıya düşmememin, sınıfsal yanılgıya nedeni, yazı yazarken doğruluk, yanlışlık ölçüsü olarak halkın çıkarına alışımdı. Bir olay, bir durum, herhangi bir şey, bir konu karşısında yazı yazarken tavrım, bunun halka yararlı olup olmamasına göreydi. Bu yüzden genel doğrultuda yanılgıya düşmedim ama bilgisizliğim yüzünden ayrıntıda yanlışlarım oldu elbet. Yaşam zoruyla para için ya da ün için gençliklerinde aşırı çıplak, müstehcen resimler çektirmiş, sonradan üne paraya kavuşmuş kimi kadın film yıldızları, bu eski resimlerini büyük paralar vererek ortadan kaldırmaya çalışırlarmış. Söylentiye göre bir zamanların güzel yıldızı Hedy Lamarr bunlardan biriydi. Ben de biraz böyleyim. Hangi neden olursa olsun, biçim özemsemesinden yoksun olarak yazmak zorunda kaldığım eski yazılarımdan bugün utanmaktayım. Elimden gelebilse onları toplatır yok ederim ama bir yazar kötü diye hatta uygunluğu yok diye bir zamanlar yayımladığı kendi eserini belleklerden silip atamaz. İşte bu yüzden onları yeniden düzeltip yeni basımlara hazırlıyorum. Öykülerimi, oyunlarımı, romanlarımı, kitaplarımın her basımında yeniden gözden geçirip düzeltmem bundandır. Gol Kralı'nı, Tatlı Betüş'ü böyle yaptım. Kadın Olan Erkek, Erkek Sabahat, Saç Kıran gibilerini de düzeltmek için daha önce zamanım olmadı. Ve bu yüzden o kitapların yeni basımlarını yaptırmadım. Son yıllarda daha az kitap yayınlamamın nedeni bu. Eski yazılarımı düzeltmekten, onarmaktan, yenilerini yazmaya zaman fırsat bulamıyorum. Çünkü eskiyi düzeltmek, yeniyi yazmaktan zor. O eskiden yazıp da bugün beğenmediklerimi yaşamımdan silip atamayacağıma göre onları düzeltmek zorundayım. 32. ayrımın sonu, sayfa 391.